Ayrım 6. Elbiseleri içinde Jean-Louis Chefie bayağı yakışıklı olmuştu. Zeytin yeşili barbu bir av ceketi, iri birer kestane gibi parlak, kocaman church ayakkabılarının üzerine dökülen açık yeşil kadife bir avcı pantolonu giymişti. Bu elbiseler sert görünümünü bozmadan ona belirgin bir zariflik kazandırmıştı. Tıknaz geniş bir gövde, yay gibi bacaklar, güçlü, dayanıklı, zorlu bir adamda olması gereken her şey. Şüphesiz bu polisi yönetmeliğe uygun bir silah olan 38'lik Manhuri'nin geri tepme gücü bile yerinden kıpırdatamıyordu. Daha da önemlisi tavrında, duruşunda geri adım atmayan bir adam edası vardı. Bu onun tarzının bir parçasıydı. Paul'un aklından geçenleri okumuş gibi rakam kollarını havaya kaldırdı. Beni arayabilirsin ufaklık, metal taşımıyorum. Umarım dedi Paul. Burada hala görevde olan tek bir polis var, bunu unutmayın ve ben sizin ufaklığınız değilim. Şefiye topuklarını birbirine vurarak bir şaklaban gibi hazır ola geçti. Paul sırıtmadı bile. Rakamın binmesi için arabanın kapısını açtı. Kendisi de direksiyona geçti ve hemen hareket etti. Kaygılarına ve korkularına doğru yola çıktı. Yol boyunca rakam tek kelime etmedi. Elindeki dosyaya gömülmüştü. Paul dosyadaki en ufak ayrıntıyı bile biliyordu. Korpu diye adlandırdığı kimlikleri belirsiz bu cesetler hakkında bilinecek her şeyi biliyordu. Korpu, Latince sözlük anlamında gövde demektir. Paris yakınlarına geldiklerinde Şefiye dosyadan başını kaldırıp sordu. Cinayet mahallinin incelenmesinden sonuç çıkmadı mı? Hayır. Peki olay yeri inceleme bürosu herhangi bir parmak izine ipucuna rastlamadı mı? Hiçbir şey yok. Cesetlerde de mi? Özellikle cesetlerde. Adli tabibe göre katil cesetleri sanayi deterjanıyla temizliyor. Yaraları dezenfekte ediyor, maktullerin saçlarını yıkıyor, tırnaklarını fırçalıyor. Peki çevrede yapılan soruşturmalar? Size bundan daha önce de bahsetmiştim. Her cinayet mahallinin çevresindeki işçileri, esnafı, fahişeleri, çöpçüleri sorguladım. Hatta evsizleri bile sorguya çektim. Kimse bir şey görmemiş. Senin düşüncen nedir? Katilin bir arabayla dolaştığını, günün ilk saatlerinde durum müsait olur olmaz da cesetten kurtulduğunu düşünüyorum. Temiz bir iş. Şefiye dosyanın sayfalarını çeviriyordu. Cesetlerin fotoğraflarına gelince durdu. Peki yüzler, herhangi bir fikrin var mı? Paul derin bir nefes aldı. Geceler boyunca bu bıçak darbelerini düşünmüştü. Birçok olasılık var. Birincisi, katil sadece izleri yok etmek istiyor olabilir. Bu kadınlar katili tanıyordu ve kimliklerinin belirlenmesi onun için bir tehlike yaratabilirdi. Öyleyse neden parmaklarını kesmemiş ve dişlerini sökmemiş? Çünkü kadınlar kaçak işçi ve hiçbir yerde kayıtları yok. Rakam başıyla onu onayladı. İkinci olasılık nedir? Psikolojik. Bu konu üzerine hayli kitap okudum. Psikologlara göre katilin kimlik saptaması yapılabilecek organları parçalamasının, yok etmesinin nedeni kurbanlarını tanıyor olması ve onların bakışlarına tahammül edememesiymiş. Böylece kurbanlarını sıradan birer nesneye dönüştürerek insan olma statülerini yok ediyor, onları kendinden uzak tutuyor. Şefiye yeniden dosyanın sayfalarını karıştırmaya başladı. Bu tür psiko inceliklerine aklım basmaz. Üçüncü olasılık nedir? Katilin yüzlerle bir sorunu var. Bu kadınların yüz hatlarında onu korkutan, onda ruhsal bir travma yaratan bir şeyler var. Hayır, sadece onları öldürmek değil, yüzlerini de parçalamak zorunda. Benim düşünceme göre bu kızıl saçlı kadınlar birbirlerine benziyor. Onların yüzleri katilin krizlerini tetikliyor. Yine de pek açık değil. Cesetleri görmediniz diye çıkıştı Paul. Sesini yükselterek kızdı. Bir ruh hastasının işi, su katılmamış bir psikopat. Bizim de onun çılgınlığına ayak uydurmamız lazım. Peki, bu ne? İçinde antik döneme ait heykellerin fotoğraflarının bulunduğu son zarfı da açmıştı. Başlar, masklar, büstler. Paul bu resimleri müze kataloglarından, gezi rehberlerinden, Arkeolojiya ya da Le Bulletin de l'Ordre gibi dergilerden kesmişti. Tamamen benim fikrim dedi Paul. Yüzlerdeki bıçak yaralarının bir taşın üzerindeki çatlaklara, çukurluklara benzediğini fark ettim. Ayrıca tıraşlanmış bunlar, kesilmiş dudaklar, törpülenmiş kemikler, taşlardaki yıpranma izlerini çağrıştırıyor. Katilin bu antik heykellerden esinlendiğini düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. Paul kızardığını hissetti. Evet, bu fikri gerçekten mantıksızdı. Zaten o da tüm araştırmalarına rağmen heykellerle korpuların vücutlarındaki yaralar arasında uzaktan veya yakından bir benzerlik olduğunu gösteren bir iz bulamamıştı. Yine de düşüncesini söyledi. Katil için kadınlar hem saygı duyduğu hem de tiksindiği birer tanrıça olabilir. Ama katilin Türk olduğuna ve Akdeniz mitolojisiyle yoğrulduğuna eminim. Hayal gücün çok geniş. Bugüne kadar hiç sezgilerinize göre hareket etmediniz mi? Daima sezgilerimden başka bir şeye güvenmem. Ama inan bana, tüm bu psiko hikayeleri çok öznel. Bütün dikkatimizi her şeyden çok katilin muamma dolu yöntemleri üzerinde yoğunlaştırmalıyız. Paul anladığından emin değildi. Şefiye devam etti. Öncelikle onun çalışma biçimini düşünmeliyiz. Eğer sen haklıysan ve eğer öldürülen bu kadınlar gerçekten kaçak işçiyse, o zaman Müslüman olmaları gerekir. Elbette yüksek topuklu ayakkabılarla dolaşan İstanbullu Müslüman kadınlar değil. Duvara sinerek yürüyen ve tek kelime Fransızca bilmeyen köylü kadınlar. Onlarla yakınlık kurabilmek için onları tanımak gerekir ve Türkçe bilmek. Adamımız belki bir atölyede ustabaşı veya bir esnaf ya da bir yurt sorumlusu. Ayrıca bir de çalışma saatleri var. Bu kadın işçiler yer altında, mahzenlerde, sağlıksız atölyelerde çalışıyor. Katil onları yeryüzüne çıktıklarında yakalıyor. Ne zaman? Nasıl? Bu ürkek kızlar onunla birlikte gitmeyi neden kabul ediyor? Bu soruların cevabını bulduğumuzda ancak bir miktar yol alabiliriz. Paul onunla aynı fikirdeydi ama tüm bu sorular aynı zamanda hiçbir şey bilmediklerinin de bir göstergesiydi. Yani her şey mümkündü. Şefiye başka bir soru sordu. Buna benzer cinayetleri araştırdın umarım. Ne kadar suç dosyası varsa inceledim. Jandarmanın kayıtları da dahil. Cinayet bürosundaki bütün çocuklarla konuştum. Fransa'da uzaktan bile olsa bunu çağrıştıran herhangi bir kaçıklık asla olmamış. Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerleri bile araştırdım. Hiçbir şey bulamadım. Peki ya Türkiye? Sonuç aynı. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Şefiye başka bir soru sordu. Gerçek bir durum saptaması yapıyordu. O mahalledeki devriyeleri arttırdın mı? Louis Blanche karakolunun patronu Monestre ile uzlaşıldı. Kontroller sıklaştırıldı. Ama gizlice bölgede panik yaratmamız yersiz. Şefiye bir kahkaha patlattı. Sen ne sanıyorsun? Zaten Türklerin olan bitenden haberi vardır. Paul bu laf dokundurmanın üzerinde durmadı. Yine de bugüne kadar medyayı uzak tutmayı başardık. Bu benim olay üzerinde yalnız başıma çalışabilmemin garantisi. Olayın etrafında fazla gürültü koparsa Bomarzo başka müfettişleri de görevlendirir. Ama şimdilik bu Türklerin meselesi ve kimsenin umurunda değil. İstediğim gibi davranmakta serbestim. Neden bunun gibi önemli bir davayla cinayet bürosu ilgilenmiyor? Ben cinayet bürosundan geliyorum ama bir ayağım hep buradaydı. Bomarzo bana güveniyor. Ve sen yanına kimseyi istemedin, öyle mi? Evet. Bir araştırma grubu da mı oluşturmadın? Hayır. Rakam sırıttı. Demek bu davayı kendi başına çözmek istiyorsun ha? Paul cevap vermedi. Şefiye elinin tersiyle pantolonunun üzerindeki ipliği yere attı. Senin gerçeklerinin önemi yok, benimkilerin de. Gereken yapılacak, inan bana. 11. bölüm. Paul çevre yolundan batıya, Port de Tue'ye doğru yöneldi. Rape'ye gitmiyor muyuz diye şaşkınlıkla sordu Şefiye. Ceset Garşa'da. Raymond Poincaré Hastanesi'nde. Orada Versailles Adliyesi için otopsi yapmakla görevli bir adli tıp kurumu var. Ve biliyorum, peki o neden orası? Güvenlik önlemi gazetecilerden, amatör vurgunculardan, yani kısacası sürekli Paris morgunun etrafında dolaşanlardan uzak olmak için. Şefiye onu dinlemiyordu sanki. Büyülenmiş gözlerle araba trafiğini izliyordu. Bazen ışığa alışmak ister gibi gözlerini kısıyordu. Şartlı tahliye olmuş bir mahkumu andırıyordu. Yaklaşık yarım saat sonra Paul-Suresnes Köprüsü'nü geçti. Celia Bulvarı boyunca yol aldıktan sonra Republic Bulvarı'na ulaştı. Garşa'ya varmadan önce Saint-Claude şehrini boydan boya geçti. Tepeye vardıklarında hastane gözüktü. 6 hektarlık bir alana yayılmış binaları, cerrahi blokları ve beyaz odalarıyla doktorları, hemşireleri ve çoğu trafik kazası kurbanı binlerce hastasıyla gerçek bir şehirdi. Paul, Vezal Papyonu'na doğru yöneldi. Güneş tepedeydi ve briketten inşa edilmiş binaların cephelerini okşuyordu. Duvarların her biri kırmızının, gül kurusunun, krem renginin farklı bir tonundaydı. Özenle fırında pişirilmiş gibi. İki yanı ağaçlı yolda ellerinde çiçekler ya da pasta kutuları olan ziyaretçi gruplarına rastladılar. Buraya hakim olan rigor mortis'ten, yani Latince anlamıyla ölümün soğukluğundan etkilenmiş gibi ciddi, neredeyse mekanik bir tavırla yürüyorlardı. Pavyonun iç avlusuna ulaştılar. Bina gri ve gül kurusu tonlarındaydı. Ön cephedeki küçük çıkması ince kolonlarla desteklenmişti. Daha çok bir sanatoryuma ya da gizemli tedavi yöntemleri olan bir kaplıca binasına benziyordu. Morg binasına girdiler ve fayans kaplı koridoru izlediler. Bekleme salonuna ulaştıklarında şefiye sordu. Burası orası mı? Fazla önemli bir şey değildi ama Paul onu şaşırtmış olmaktan mutluydu. Birkaç yıl önce Garş Adli Tıp Kurumu çok orijinal bir biçimde yenilenmişti. İlk salon tamamen turkuaz mavisine boyanmıştı. Ayrım gözetmeksizin zemin, duvarlar, tavan hep aynı renkti. Tavanın nerede başladığı veya bittiği anlaşılmıyordu. Burada kristal bir denize dalmış gibi oluyordu insan. Canlı bir saydamlığa girmiş gibi. Garş'ın doktorları çağdaş bir sanatçıya benziyor diye açıklamada bulundu Paul. Sanki bir hastanede değiliz, bir sanat eserinin içindeyiz. Bir hemşire onlara doğru yaklaştı ve sağdaki kapıyı gösterdi. Doktor Scarborn sizi bekliyor. Çok yakın mesafeyle birbirlerini takip ederek yürüdüler. Başka odaların önünden geçtiler. Her yer hala mavi, hala boştu. Arada bir tavana birkaç santimetre arayla yerleştirilmiş bir aydınlatma düzeneğinden yansıyan beyaz bir ışık huzmesi görünüyordu. Koridorda yüksek noktalara yerleştirilmiş mermer vazolar koyudan açığa doğru giden pastel tonlardaydı. Gül kurusu, şeftali rengi, sarı, kirli beyaz, sarı. Her yere tuhaf bir duruluk hakimdi. Son salona girdiklerinde rakam kendini tutamayıp hayranlık dolu bir ıslık çaldı. Burası yaklaşık 100 metrekare genişliğinde kesinlikle ayak basılmamış, yine mavi rengin hakim olduğu, bölme duvarları olmayan dikdörtgen bir salondu. Giriş kapısının solunda dışarıdan aydınlığını içeriye yansıtan yüksek 3 pencere vardı. Bu pencerelerin karşısında tam karşı duvara oyulmuş, Yunan kiliselerindeki tonozları andıran 3 kemer yer alıyordu. İçeride çok iri metal külçeler gibi yine mavi renkli mermer bloklar sanki doğrudan zemine yerleştirilmiş gibiydi. Bu mermer bloklardan birinin üzeri vücut şeklini almış bir kumaşla örtülmüştü. Şefiye salonun tam ortasında yer alan beyaz mermer küpe yaklaştı. Ağır ve parlaktı, içi suyla doluydu. Antik çağa özgü kutsal su kaplarına benziyordu. İçindeki su bir motor yardımıyla çalkalandırılıyor ve etrafa okaliptus kokusu yayılıyordu. Amaç ölülerden yayılan kokuyla formal kokusunu azaltmaktı. Polis suya parmaklarını daldırdı. Bütün bunlar beni gençleştiriyor. Aynı anda Doktor Claude Scarbon'un ayak sesleri duyuldu. Şefiye o yöne doğru döndü. İki adam da karşısındakini şöyle bir süzdü. Paul bu görünümden iki adamın birbirlerini tanıdıklarını anladı. Yeni ortağından hiç söz etmeden doktoru yaşlılar evinden telefonla aramıştı. Geldiğiniz için teşekkür ederim doktor, dedi Paul adamı selamlarken. Scarborn başını hafifçe salladı, bakışlarını rakamdan ayırmıyordu. Üzerinde koyu renkli yün palto vardı, ellerinde oğlak derisi eldivenleri duruyordu. Yaşlı ve zayıf bir adamdı. Gözlerini sürekli kırpıştırıyor, gözlüklerini burnunun ucunda gereksiz bir şeymiş gibi taşıyordu. Galyalı bıyıkları sanki savaş öncesi filmleri çağrıştıran ağır ve tek düze sesini filtre ediyordu. Paul şefiyeye doğru bir harekette bulundu. Size biz tanışıyoruz diye atıldı şefiye. Merhaba doktor. Scarbon cevap vermeden paltosunu çıkardı ve tonozlardan birinin altına asılı önlüğü alarak sırtına geçirdi. Sonra salonun mavisiyle uyum içinde olan soluk yeşil renkli lateks eldivenleri taktı. ağır ağır mermer bloğun üzerindeki örtüyü kaldırdı. Tüm odayı çürümüş et kokusu sardı ve sıkıntılı havaya son verdi. Şefiye'ye rağmen Paul gözlerini kaçırdı. Bakmak için tüm cesaretini topladığında yarıya kadar açılmış çarşafın altında yatan ağırlaşmış bembeyaz cesedi gördü. Şefiye kemerin altına geçmiş cerrahi eldivenlerini takıyordu. Yüzünde en ufak bir rahatsızlık belirtisi yoktu. Arkasında duvarda tahtadan bir haçla siyah demirden iki şamdan duruyordu. Boş bir sesle mırıldandı. "Tamam doktor, başlayabilirsiniz."